Ayırım 43, sayfa 468. Tatiana, arzudan yanan Sinan'ı hafifçe kendinden uzaklaştırdı. "Daha fazla ileri gidemeyiz, akşama kadar sabretmeliyiz, şimdi iş zamanı," diye mırıldandı kesin bir sesle. Sonra genç adamın gözlerine bakışlarını dikerek, "Ne karar verdin, İstanbul'a mı dönüyorsun yoksa Selfridge'e mi geliyorsun benimle?" diye sordu. Sinan, "Ne yapayım, elim mahkum," dedi. "Öyleyse hemen giyineyim, vakit kalmadı." "Dur bir dakika, oraya ikimiz mi gideceğiz sadece? Burası Londra, artık yetki alanının dışındasın." "Biliyorum, MI6'den yardım isteyeceğiz." "Nasıl?" "Bekle şimdi, görürsün." Tatiana hemen sırtındaki bornozu çıkardı, üzerinde kuruyan sabunları bornoza üstün körü sildi, aceleyle giyindi. Moskova'dan çok ani ayrıldıkları için yanında giyecek getirmemişti. Uçakta giydiği siyah pantolonunu ve aynı renk kazağını üzerine geçirdi, sonra kapıya gidip açtı. Sinan odanın ortasında durmuş Tatiana'nın yaptıklarını seyrediyordu. Kapı açılınca nöbette duran iki MI6 ajanı ilgilenmiyorlarmış gibi asansöre doğru yürümüşlerdi. Genç kadın ajanlara seslendi. "Lütfen biraz bakar mısınız?" Ajanlardan biri Tatiana'ya döndü. "Bana mı seslendiniz bayan?" "Evet, çok acil bir durum zuhur etti. Hemen Mr. Bannister'la görüşmeliyim, önemlidir. Derhal temas kurmamı sağlar mısınız?" Ajanlar kimliklerinin bu kadar çabuk anlaşılmasından dolayı biraz bozulmuşlardı. Fakat hiç inkara kalkışmadan Tatiana'ya yaklaştılar. Biri cebinden bir telefon çıkararak bir numara çevirdi. Kendini şefine tanıttıktan sonra cihazı Tatiana'ya uzattı. "Buyurun efendim," dedi. "Roger Bannister hatta." Tatiana telefonu aldı ve isteklerini kısaca anlattı. Sinan hayretle olanları seyrediyordu. Yıllar boyu birbirine rakip olan iki gizli servisin çıkarlar ortak olunca karşılıklı yardımlaşmalarını hayretle gözlemledi. Jessica taksiden indiğinde hava kararmaya başlamıştı. Genç kız hızlı adımlarla apartman kapısına doğru yürüdü. İçeriye girmeden önce durup caddeye baktı. Onu getiren taksi çoktan gazlayıp uzaklaşmıştı. İçinde yer eden korkuyla çevreye göz attı. Kendisiyle ilgilenen kimse yoktu ya da çevresinde öyle şüpheli birini görmedi. Endişelerinin yersiz olduğunu düşündü. David haklıydı. Bir MI6 ajanının evinde kendisini aramak kimsenin aklına gelmezdi. Rahatladı biraz. David geç de dönse emniyette sayılırdı. Önünde uzun bir gece vardı ve sevdiği adam üstü kapalı da olsa bu gece çok şeyin değişeceğini ima etmişti. Sokak kapısının önünde uzun uzun nefes aldı. Kendine güvenini yeniledi. Hiçbir şey olmayacaktı bu gece. David'in dediği gibi işler yolundaydı. Endişelenmesine gerek yoktu. Daireye çıktı, kapıyı açtı ve içeriden iki defa kilitledi. Ev bıraktıkları gibiydi. Elektrikleri yaktı, her girdiği yerin komandatörünü çeviriyor ve lambaları bir daha söndürmüyordu. Doğru yatak odasına gitti. Sırtından paltosunu çıkardı. Ev David olmayınca çok renksiz ve ruhsuz geldi gözüne. Eve canlılık ve hava veren sevgilisiydi. Bir süre onsuz ne yapacağını düşündü. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. David bir banyo yapıp hemen uyumasını tavsiye etmişti. Söylediklerini hatırlayarak banyoya geçti. Soyundu ve kendini ılık suyun altına bıraktı. Duştan çıktığında gerçekten de biraz daha rahatlamıştı. Hatta acıktığını ve bir şeyler yemesi gerektiğini bile düşündü. Sabahtan beri midesine kahveden başka bir şey girmemişti. David'in kendisine uzun gelen bornozuna sarılarak mutfağa yürüdü. Kaz ciğerini iki dilim ekmeğin arasına koyarak bir sandviç hazırladı, bir de kola açtı. Akşam yemeği niyetini hazırladığı sandviçini bitirir bitirmez yatacak ve uyumaya çalışacaktı. Zamanın geçmesi, yalnızlığı atlatması için tek çare uyumaktı. Gecenin bir vakti uyansa bile David dönmüş olacak ve yalnızlığın verdiği korku onun sağladığı güvenle emniyete dönüşecekti. Evin sessizliğine ters düşen tıkırtıyı da ilk defa o an duydu. Ağzındaki kaz ciğerli son lokmayı yutmaya çalışırken. Belki ona öyle gelmişti, emin değildi. Ama o sesle beraber içindeki korku şelalesi yine gümbür gümbür akmaya başladı. Belki yanlış işittim diye düşündü. Garip sesler vehmediyor olabilirdi. Hemen arkasını dönüp baktı, hiçbir şey yoktu. Kulaklarını dikip dinledi. Tıkırtıyı duyamıyordu şimdi. Yanıldığına hükmetti. Ev çıkarken bıraktıkları kadar sessizdi. Teneke kutudaki son kola yudumunu da kaldırıp boğazına dikti ve aynı tıkırtıyı bir daha işitti. Hem bu ilkinden biraz daha farklıydı. Tıkırtı da değildi. Sanki bir nesnenin yerine oturması gibi madeni bir sese benziyordu. Ya da öyle bir şeye, tam kestiremedi. Omurgasında buz gibi bir ürperti dolaştı. Ensesinde bir soluk duyumsar gibi oldu. Bir daha dönüp baktı arkasına. Mutfak kapısına gözleri dikildi. Her an kapıda bilinmeyen bir adamın peydah olacağını sandı. Yerine mıhlanıp kaldı. Aslında evde kimsenin olmadığına emindi. İçindeki korku kendisine oyun oynuyordu. "Kendine gel Jessica," diye söylendi. "Burada senden başka kimse yok. Bırak bu korkuyu, böyle sürüp gitmez. David'in dönmesine daha saatler var." Ama elinde olmadan "David," diye seslendi pes bir sesle. Cevap alamadı tabii, olmayan sevgilisi nasıl cevap verebilirdi ki? Kendi kendine bozuldu. Yaşadıklarından sonra her türlü sesten ürker olmuştu. Bu kadar korkak olduğuna inanmak istemiyordu. Cesaretlendi nihayet. Evde kimsenin olmadığını biliyordu. İçindeki bu korkuyu yenmeli, rahat etmesi için üzerinden bu duyguyu atmalıydı. Mutfak kapısına yaklaştı. Ağır ağır başını dışarıya uzattı. Koridor aydınlıktı ve kimseyi görmedi. Yüreği pıt pıt atıyordu. "İşte gördün," diye homurdandı. "Kimse yok evde." Yine de huzurlu değildi. Cesaretini takviye için mutfağa gidip kocaman bir bıçak aldı eline. Sivri uçlu bıçak, gerektiğinde iyi bir korunma aracı olabilirdi. Önce apartmanın ön tarafına gitti ve salona baktı. Bomboştu. Hızlı adımlarla bu sefer arka tarafa geçti. David'in kendisine tahsis ettiği yatak odasına göz attı. Yaptığı aramanın anlamsız olduğunu biliyordu ama içinin rahat etmesi için bu gerekliydi. Sonra David'in yatak odasına gitti, elektriği açtı. Oda aydınlandı. Her şey normaldi. Hatta David bekar hayatının alışkanlığı ile sabah yatağını bile toplayıp çıkmıştı odasından. Işığı söndürdü. Dişlerini fırçalamak için banyoya girdi. Korkmaya yer olmadığını anlamıştı artık. Suyu açtı, fırçasına macun koydu ve dişlerini fırçalamaya başladı. Gıcır. Yine aynı ses. Hayır, bu seferki daha farklıydı sanki. Bıçağı lavabonun yanına bırakmıştı. Refleksle eli bıçağa uzandı, acele ele kavradı. Aynadan arkasını görebiliyordu, kimse yoktu lavaboda. Aynı gıcırtı bir kere daha işitildi. Bu kez bir şeyi fark etmişti. Galiba ses üst kattan geliyordu. Yanılmıyordu, başını kaldırıp yukarıya dikti gözlerini. Bir süre öylece bekledi. Sesi bir daha duymak istiyordu. Ne de olsa eski bir binaydı. Bu tür seslerin aksi olağan sayılırdı. Ağzında tuttuğu diş macununun köpüklü sıvısını çalkalayarak lavaboya tükürdü. Elektriği söndürüp çıktı. Bıçağı sapından tutmuş, hala sıkı sıkıya avucunda tutuyordu. Yatak odasına gitti. Ama bu şartlar altında uyuyamayacağını biliyordu. Bıçağı yastığın altına soktu. Robert Keith, kızın taksiden inişini, kapıda bir an duralayarak soluduğunu, etrafına bakındığını ve sonra telaşla içeriye girdiğini görmüştü. Southbank yöresi, Londra'nın mutena ve pahalı bir semtiydi. Kiralık katil, Jessica gibi parasız bir öğrencinin burada kalamayacağını tahmin etmekte zorlanmadı. Kızın kullandığı dairenin kime ait olduğunu düşünmeye başladı. Ailesine ait olduğuna ihtimal vermek çok abesti. Ailesi bu kadar varlıklı olsa kız eğitimini tamamlamak için fahişeliğe tenezzül etmezdi zaten. Dairenin kafede konuştuğu polise ait olmasına da pek ihtimal veremiyordu. İngiliz polisi aldığı maaşla eski de olsa böyle bir semtte oturamazdı. Belki başka bir sevgiliye aittir diye aklından geçirdi. Kız her ne kadar onun beğendiği tipte birisi değilse de güzelliği münakaşa götürmezdi. Ayrıca bir bakanla karıştırdığına göre başka kalbur üstü zenginlerle de düşüp kalkabilirdi. Ne de olsa bir fahişeydi. Apartman kapısına doğru yürüdü. Dış kapı açıktı. Antreye girdi. Mimari tarzına bakılırsa bina 1950'lerden kalma olmalıydı. Avcı kısa bir tereddüt geçirdi. Kızın hangi daireye de girdiğini bilmiyordu henüz. Bina 6 katlıydı ve hesaba göre her katta geniş 2 daire vardı. Suratı asıldı. Emin olmadan harekete geçemezdi. Wilson bir an önce neticenin elde edilmesi için acele ediyordu. Fakat o profesyoneldi. Başarılı ve temiz bir işin yapılması sabır ve dikkat isterdi. Beklemeye karar verdi. Ayrıca kızın geceyi burada geçireceği hususunda da kesin bilgi yoktu. Belki az sonra binadan çıkması da ihtimal dahilindeydi. Apartmandan çıktı, karşı kaldırıma geçti. Thames Nehri yanı başındaki yol boyunca uzanıyordu. Sokak lambaları yanmaya başlamıştı. Ağaçlıklı kaldırım boyunca gözlerini apartmandan ayırmadan yürüdü. Kızın bulunduğu evin dairelerini dikkatle seyre başladı. Belki pencerelerden birinde onu görebilirdi. Gerçekten de dairelerden birinin caddeye bakan salonunun ışığı yandı. Ama kızı pencere önünde göremedi. Bu durumda ışığın yanması bir şey ifade etmiyordu Keith'e. Hiç ilgisiz bir dairenin ışığı da olabilirdi. Katil soğukkanlı biriydi. Wilson'ın tahriklerine kapılıp telaş etmesine gerek yoktu. Kızın izini bulmuştu nasıl olsa. Şimdi düşünüp rahat bir plan kurabilirdi. Kızın hangi daireye girdiğini öğrenmeden teşebbüse geçemezdi. Ayrıca kızın bu geceyi bu binada geçireceği de kesin değildi henüz. Leonid Volashin, Mayfair'deki evinin çatı katından gergin ve sinirli adımlarla dolaşmaya devam ediyordu. Genelde patronundan aldığı emirleri uygulardı. Mafya içinde barınmanın ilk ve değişmez kuralıydı bu. Aksi halde topluluk kesinlikle emre uymamaya müsamaha göstermez ve herhangi bir şekilde o üyesini cezalandırırdı. Leonid, Türk'ün öldürülmesi gerektiğini kabul ediyordu. Bunu rahatlıkla da yapabilirdi. Ama Selfridge'de olmazdı. Öyle büyük bir mağazada cinayet teşebbüs intihar demekti. Kaçıp kurtulma şansı hemen hemen yok gibiydi. Üstelik arkasında kendisini teşhis edebilecek nice bin tane şahit bırakarak. Vasili Yelisev bunun bir tuzak olduğunu sanmıştı. Oysa adamla konuşan kendisiydi ve onun para karşılığı elindeki belgeyi rahatlıkla teslim edeceğine inanıyordu. Pazarlığı bizzat kendisi yapmıştı. Sinan Korun'un ne kadar açgözlü olduğunu görmüş ve bu fırsatı değerlendirmek için dünden razı olduğunu anlamıştı. 30 bin pound'un hiç değeri yoktu işin önemi yanında. Öyle bir yerde cinayet riskine asla değmezdi. Karar veremiyordu. Odasının ortasında düşünceli adımlarla dolaşmaya devam etti. Acaba patron Yelisev haklı olabilir miydi? Yelisev'in ruh halini anlıyordu. Fena halde kapana sıkışmış hissediyordu kendini. Patron Moskova'da başarılı olamamış ve adamı elinden kaçırmıştı. Şimdi telaşını ve adamı derhal vur emrini bu yüzden vermiş olduğunu anlamakta zorlanmıyordu. Fakat burası Moskova değildi. İngiliz polisi anında ensesinde biterdi. 2 senedir Londra'da rahat ve huzurlu bir hayatı olmuştu. Bugüne kadar da kendisine verilen görevleri başarıyla sürdürmüştü. Kimse aksine iddia edemezdi, hatta Vasili Yelisev bile. Pencerenin önüne gelip dışarıya baktı. Hava kararmış, şehrin ışıkları yanmaya başlamıştı. Dalgın nazarlarla hızla akıp giden trafiğe ve insan kalabalığına baktı. Ne yapacağına bir türlü karar veremiyordu. Aldığı emir Türk'ü öldürmek ve belgeyi ele geçirmekti ama bunun Selfridge mağazasında olması şart değildi. Daha uygun zaman ve yer ayarlayabilirdi. Sonunda cinayeti ertelemeye karar verdi. Roger Bannister ekibiyle Four Seasons Oteli'ne geldi. Tatiana ve Sinan'la kısa bir konuşmadan sonra arabalara atlayarak Selfridge mağazasına yollandılar. Arabadaki telsizler devamlı işliyordu. Leonid Voloshin'in peşindeki ajanlardan aldıkları bilgiler Rus'un hala evinden çıkmadığı merkezindeydi. Tatiana'nın yanında oturan Sinan, kendisine tamamen yabancı olan bu ortamda çekinerek saatine baktı. Heyecanlı ve gergindi ama basit bir muhakeme ile adamın şimdiye kadar çoktan evini terk edip mağazanın yolunu tutmuş olması gerektiğini düşündü. Bir terslik olmalıydı. İngiliz şef Bannister'ın yüzüne kaçamak bir bakış attı. Karanlık arabanın içinde şefin yüzü ifadesiz görünüyordu. Omuzlarını silkti Sinan, elinden geleni yapmıştı. Hem de hiç üstüne vazife olmadığı halde. Mağazaya gelmeden evvel arabalar durdu. Şef Bannister operasyonu bizzat yönetmeye kararlı görünüyordu. Kısa bir plan yapıldı ve Sinan'ın eline ufak bir ajanda sıkıştırıldı. Genç adam mağazaya tek başına girecekti. 3 ajan ondan evvel giriş katındaki kasaların önünde yer alacak ve etrafı kolaçan edeceklerdi. Sinan'ın arkasından da 2 MI6 memuru içeriye dalacak ve Rus'u hep beraber kıskıvrak tam değiş tokuş sırasında yakalayacaklardı. Netice hüsran oldu. İçeriye giren Sinan, Leonid Voloshin'i göremedi. Daha arabanın içindeyken akseden telsiz görüşmelerinden adamın gelmeyeceğini tahmin etmişti zaten. Bir süre ümitle beklediler. Dakikalar geçti. Sinan MI6 memurlarına başını olumsuzca sallayarak adamın mağazada olmadığı işaretini verdi. Ajanlar yerlerinden kımıldamadılar. Rus'un kendisini emniyette hissetmedikçe yaklaşmayacağını düşünmüşlerdi. Sinan uzun bir süre giriş katının çeşitli reyonlarının önünde dolaşıp durdu. Sonra adamlardan birinin dışarıya çıkarak arabada bekleyen Bannister'la Tatiana'nın yanına gittiğini gördü. Leonid Volochin gelmeyecekti. Ayırım sonu. Sayfa 478.